Vücut suyu toplam miktarında ve devir hızında kayda değer bir fark görünmedi. Bu bulgu, koalanın mikro düzeydeki yaşam ortamının su gereksinimi ve su giriş açılarından hayvan nerede yaşarsa yaşasın bir örnek sayılabileceğini gösteriyor. E. punctata yapraklarının serbest su içeriği %40, yaşlı ve lifli yapraklar ile %65, genç yapraklar arasında değişir. Diğer okaliptüs türlerinin yaprakları da en az bu kadar su içerecektir. Çünkü su içeriği %40'ın altına düşen yapraklar kuruyarak ölür. Böylece normal koşullar altında okaliptüs ağacının yapraklarının koalaya yeterli miktarda besin ve su sağladığı sonucuna varabiliriz. Koalanın vücut suyu içeriği görece yüksektir. Hayvanın ağırlığının %77,4'ü. Bu rakam herhangi bir memeli gövdesinin yağ dışındaki bileşeninin su içeriğine yakındır. İncelediğim tüm koala gövdelerinde yağ birikimleri olmamasının koalaya özgü olduğunu işaret eden bir ilinti bu. Vücutta yağ olmaması koalanın kararsız beslenme dengesinin bir sonucu olabilir. Ayrıca hayvanın bu denli yüksek bir vücut suyu oranına sahip olmasını sağlayan da budur. Suyun çoğu büyük miktarda ıslak yiyecek taşıyabilen kör bağırsaktadır. Koalanın su devir hızını yakından incelediğimizde dikkat çekici miktarlarda su taşımanın yararı açıkça görülebilir. Bu hızı vücut ağırlığının 4 bölü 5'i cinsinden ifade edersek değişen vücut ağırlığının etkisi giderilmiş olur ve bir tür içerisinde ya da türler arasında kıyaslamalar yapabiliriz. Koala ile omurgasızlarla beslenen toprak üstünde yaşayan sıçan büyüklüğünde bir keseli hayvan olan kısa burunlu keseli porsu (Iziodon macrourus) kıyasladık. İçme suyu olmayan bir adada yaşayan kısa burunlu keseli porsun su devir hızı koalanınkine yakındır. 0,8 kilogram vücut ağırlığı başına günlük 179 gram. Bol su bulunan ana karada yaşayan keseli porsuklarda bu oran çok daha yüksektir. 243,8 gram. Bu kıyaslama koalanın yiyeceğinin su gereksinimini de karşıladı ve bu hayvanın normalde su içmediği düşüncesini destekliyor. Koalanın basit bir böbreği olması ve bu böbreğin yüksek oranda su tutabilme yeteneğinin olmayışı fikrimizi daha da güçlendiriyor. Vücuda az miktarda su alarak yaşayabilecek biçimde evrimleşmiş hayvanlarda yüksek derişimli idrar üreten tipik böbrekler vardır. Öyle ki vücuda giren suyun büyük bir bölümü vücut içinde tutulur. Koalanın su dengesini nasıl sağladığını inceleme amacıyla ayrı ayrı kafeslerde tutulan koalalar üzerinde ölçümler yaptık. Koalalara her gün yeni kesilmiş E. punctata yaprakları verdik. İçme sularını yazın hep bol tuttuk fakat kışın zaman zaman kısıtladık. Hayvanın ağırlığındaki değişimlerin yanı sıra su giriş ve çıkışlarını da ölçtük. Kafesteki koalaların su devir hızı, özgür yaşayan koalalardaki hızın yarısından fazla değildi. Bu farkın en olası nedeni kafeste olmanın sonucu olarak etkinliklerinin kısıtlanmasıydı. Ağaçlarda yaşayan bir memeli de bekleneceği gibi yapraklar ana su kaynaklarıydı. Koalaların kışın daha fazla yiyecek ve su tüketmelerine karşın hem yaz hem de kış mevsiminde içtikleri su toplam alımın yalnızca dörtte birine karşılık geliyordu. Öyleyse kışın su alımının artmasının nedeni besin değeri düşük yapraklardan daha fazla tüketme gereksinimi duymaları olabilirdi. Diğer bir deyişle su alımı seviyesini beslenme gereksinimleri belirleyecektir. Her şeye karşın yiyeceğe ilişkin su alımı 1 kilogram vücut ağırlığı başına günlük 40 ile 50 gram arasında sabit kalır. Sonuç olarak yediği yapraklar beslenme açısından yeterli olduğu sürece koala aldığı besinden gereksinimi olan suyu da sağlamış olur. Koalanın başlıca su kaybı solunum yüzeylerinden buharlaşma yoluyla olur. İdrarla su kaybı en önemsiz bileşendir. Buharlaşmayla kaybedilen su ve idrar üretimi bir mevsimden diğerine ve hatta içme suyu bulunamadığı zamanlarda bile oldukça az değişim gösterir. İçme suyu olmadığı zamanlarda idrar çıkışında görülen hafif azalma, koalanın böbreğinin domuzda ve kunduzda bulunan böbrek cinsine benzediğini akla getiriyor. Domuz ve kunduzun böbrekleri içme suyu kısıtlı olduğunda idrarı geri soğurur. Ancak koalada idrar miktarının azalması o denli düşüktür ki, idrarın geri soğurulmasının asıl nedeninin su tutabilme değil de beslenme ile ilgili olduğundan kuşkulanıyorum. Dışkı yoluyla su kaybı büyük olasılıkla koalanın su dengesini ayarlamak için kullandığı en etkin yöntem. Koalanın dışkısı her zaman kurudur. İçme suyu bulunamadığı zamanlarda dışkıdaki su miktarı %52'den %43'e düşer. Bu da susuz kalmış bir devenin dışkısındaki su içeriği ile aynıdır. Koala'nın çok bol olmayan fakat düzenli olarak bulunabilen bir su kaynağı ile gayet iyi idare edebileceği çok açık. Solunum yüzeylerinden buharlaşma yoluyla kaybedilen su oranının fazla olması, su dengesi ile ısıl denge arasındaki ilişkinin önemini işaret eden bir göstergedir. Koala'nın vücut sıcaklığını nasıl ayarladığını incelediğimizde bu ilişki daha da belirginleşecek. Koala'nın ağaçlarda yaşayan keseliler arasında olağan olmayan bir özelliği vardır. Herhangi bir barınak aramaz. Bu davranış biçimine ya da barınak arama davranışının olmamasına yalnızca bir tek ağaçta yaşayan keseli grubunda daha rastlıyoruz. Ağaç kanguruları. Sığınak arama davranışı ağaç üzerinde yaşayan döl eşli memelilerde çok yaygındır. Bu, insanı koalanın kürkünün uç çevre koşulları karşısında ne gibi bir koruma sağladığını düşünmeye yöneltiyor. Yoğunluğu en fazla milimetre kare başına 54.4 kıl olabilen sırt kürkü, hayvanın vücut yüzeyinin %77'sini kaplar. Karın postu ise sırt kürkünün ancak yarısı kadar yoğundur ve vücut yüzeyinin %13'ünü kaplar. Bu yoğunluk değişiklikleri kıl uzunluğunda gözlenmez. Uzun koruyucu kıllar da daha kısa olan posta tüm vücutta benzerdir. Bununla birlikte kıl uzunluğunda mevsimlere bağlı farklılıklar oluşur. Yaz aylarında uzun kıllarla kısalar arasındaki fark daha fazladır. Kalın sırt kürkü seyrek karın bölgesi kıllarından daha koyudur. Bu yüzden de güneş ısısını soğurmaya ve yalıtım sağlamaya daha yatkındır. Seyrek karın kılları dikleştirilebilir, böylece de karın kıllarının yalıtım derecesi ayarlanabilir. Bu türden bir örtü koalaya guanakonun çevresel denetimini anımsatan bir denetim olanağı veriyor. Guanako, lama benzeri bir Güney Amerika hayvanı. Toplam alanının %40'ına karşılık gelen yoğun kıllı bir sırt yüzeyine ve karın yüzeyine kesin çizgilerle belirlenmiş hemen hemen çıplak alanlara sahiptir. Guanako, duruşunu değiştirerek ısı yalıtımını durgun havada 5 misli, rüzgarlı havada ise 10 misli artırabilir. Rüzgarlı günlerde ağaç üzerindeki koalalar gözlendiğinde rüzgar hızı arttıkça hayvanın yalnızca orta sırt bölgesini rüzgara karşı verebilmek için gittikçe daha fazla büzülerek yüz yuvarlak bir top halini aldığını görüyoruz. Koalalar bunu hava sıcaklığı yüksek olduğunda bile yapıyor. Rüzgarın hızı daha da arttığında kulaklarını da öne doğru kıvırıyorlar ve hava akımına açık hemen hemen hiçbir yerleri kalmıyor. Koalaların portatif bir barınakları olması düşüncesi, koala postunun yalıtım özelliklerine ilişkin yaptığımız ölçümlerce de desteklendi. Örneğimiz küçüktü ve rastlantısal seçildiği için yaz kıllarından daha fazla içeriyordu. Ancak yaz ve kış postları arasında pek bir fark da yoktu. Bugüne kadar incelenen 12 kesili hayvan arasında koalanın sırt kürkünün en yüksek yalıtım değerine sahip olduğu saptanmıştır. Bu değer kuzey kutbu hayvanları için bulgulanan değerlerin alt sınırındadır. Rüzgarın bu yoğun, şiddete benzeri sırt kürkü üzerindeki etkisi azdır. Bunun da ötesinde çok sayıda başka hayvanla karşılaştırıldığında artan rüzgar hızı karşısında en azından 15 kilometreye kadar koala kürkünün yalıtım değerindeki azalmanın en alt düzeyde olduğu görülür. Yalıtım değerindeki ortalama azalma %14, minimum ise %3 gibi şaşırtıcı bir değerdir. Bu veriler kürkün çok daha yüksek rüzgar hızlarında bile önemli bir yalıtım düzeyi sergileyeceğine ve ormanda ağaç tepelerinde yaşayan bir hayvan için mükemmel bir ısıl koruma sağlayacağına işaret ediyor. Metabolik etkinlikte koala kürkünün ısı düzenleme etkisini tamamlar. Koalanın ana metabolizma hızı genelde keseli hayvanlar için öngörülen hızın %74'ü kadardır. Döl eşli memeliler arasında yakalı tembel hayvan ve potta gibi yaprak yiyenlerde de öngörülen hızdan benzer düzeyde bir sapma olduğu görülür. Koalanın yüksek çevre sıcaklıklarına tepkisi hızlı solumaktır. Düşük çevre sıcaklıklarında düşük metabolizma hızı ve yüksek vücut yalıtım düzeyi eşit etkide bulunur. Yani kürk için %50. Bu oldukça yüksek bir oran. Öyle görünüyor ki koalanın metabolizma yalıtım mekanizması ağaçta yaşayan birçok tropik memelinin sergilediği bir özellik. Belki de ağaçta yaşayan memelilerle yerde yaşayan memelileri ayıran genel özellik budur. Su dengesi ile ısı dengesi arasındaki ilişkiyi incelerken işe kürkle başladım ve ısı düzenleme mekanizmalarına geçtim. Şimdi buharlaşma ile su kaybı, bir ısı düzenleme özelliği ve metabolizmanın su üretimi, su dengesinin bir yönü arasındaki ilişkiyi ele alarak bu döngüyü tamamlamak istiyorum. Yaprakların ve dışkının besin bileşimleri temel alınarak tüketilen 1 gram oksijen için metabolizmanın ürettiği ısı miktarı hesaplanabilir. Sonra da bu süreçlerle oksijen tüketimi arasındaki ilişkiden metabolizmanın ürettiği suyun buharlaşma ile kaybedilen suya oranı türetilebilir. Bu türden hesaplamalar 30 derecelik bir çevre sıcaklığına kadar koalanın buharlaşma ile soğuma gereksiniminin yeterince karşılanabildiğini gösterir. Koalanın çevresindeki sıcaklık ise bu değeri ancak kısa sürelerle aşacaktır. Özet olarak koala, ekolojik nişi Ekoliptis cinsine ait ağaçların bulunduğu çevre olan bir hayvan olarak tanımlanabilir. Bu ağaçlar hayvana yiyecek, su ve yaşayabileceği bir yer sağlar. Özelleşmiş sindirim sistemi ile koala, okaliptüs yağlarının zehirleyici etkilerini yenebilir ve okaliptüs yapraklarından yeterince besin ve su özetleyebilir. Koalanın ısı düzenleme mekanizması su alımı ile uyumlu olarak çalışır. Diğer unsurlar bir tarafa bırakılırsa bu hayvan potansiyel olarak Avustralya ormanlarının çoğunda yaşayıp çoğalabilecek kapasitededir. Etçi bitkiler. 8. Bazı bitkilerde böcekleri yiyebilmelerini sağlayacak kendini çekme, yakalama ve sindirme mekanizmaları evrilmiştir. Böylece mineral alımlarını artırarak başka pek az bitkinin varlığını sürdürebileceği yaşam ortamlarında yaşamlarını sürdürebilir. Yolun Tessop Harrison, Şubat 1978. Yeşil bitkiler enerjilerini güneşten, karbonlarını atmosferden ve su ile mineral elementlerini topraktan alır. Atmosferdeki karbon, karbondioksit olarak ve topraktaki besin maddeleri mikroorganizmaların ve hayvanların atıkları ile yerlerine konur. Bu yolla hayvanlar ve bitkiler doğanın her zamanki tutumluluğuyla birbirlerini tamamlar. Bununla birlikte birkaç bitki doğrudan hayvanları yeme, beslenmelerini hayvan avlarını kapana kıstırıp sindirerek tamamlama yeteneğini geliştirmiştir. Böyle bir alışkanlığı benimseyen bitkiler, besince fakir çevrelerde yaşamlarını sürdürebilme yeteneğini kazanmıştır. Fakat bazı durumlarda bunun bir bedeli olarak zengin yaşam ortamlarında daha olağan bir yaşam tarzı olan diğer türlerle birlikte yaşayabilme ve var olabilme yeteneklerini yitirmişlerdir. Etçi beslenme alışkanlığı evrimleştirmiş bitkiler avlarını yakalama yöntemlerine göre iki gruba ayrılabilir. Etken kapancılar ve edilgen kapancılar. Etken kapancılar arasında en iyi bilinenlerden biri sinek kapandır. Dione muscipula. Bu tür doğada sadece Kuzey ve Güney Carolina'nın kıyısal düzlüklerinde belirli yaşam ortamlarında bulunur. Ancak günümüzde yaygın biçimde yetiştirilmekte ve süpermarketlerde bile satılmaktadır. Bu bitkinin doğal avı zıplayan ya da sürünen böcekler ve örümceklerdir. Sinek kapanın yapraklarına dokunan av, dokunum tüylerini harekete geçirir, kapan mekanizması tetiklenir ve eklemli yapraklar kapanı verir. Benzer bir kapan mekanizması daha küçük bir ölçekte de olsa aynı bitki ailesini başka bir cinsinde de bulunur. Su çarkı bitkisi Aldrovanda. İsminden de anlaşılacağı gibi Aldrovanda bir su bitkisidir. Bu cins tek bir tür içerir ancak çok yaygındır. Orta ve Güney Avrupa'da, Asya'nın doğusunda, Japonya'da ve Hindistan'da, Avustralya'nın bazı bölgelerinde yetişir. Etken kapancıların en sık görülenleri 150 kadar tür içeren Utricularia cinsine aittir. Bu cinse dair su bitkilerinde ya da yarı su bitkilerinde kapanlar küçük, elastik duvarları olan torbalar biçimindedir. Bilimsel olmayan ismi de bundan türetilmiştir. Torba otu. Bu torba kurulu iken yassı biçimdedir ve girişi hücrelerden oluşan bir kapakla kapatılmıştır. Girişin etrafında kapağın açılmasını tetikleyen dokunum tüyleri vardır. Kapağın açılmasını torba duvarlarının birbirinden uzaklaşması izler ve bu devinim sırasında oluşan su akımı avı torbanın içine sürükler. İbrik bitkisi ise edilgen kapancılardandır. Kuzey Amerikan Sarasenia cinsinde tüm yaprak değişerek avın kapağına kıstırıldığı ve sindirildiği ibrik benzeri yapılar oluşturmuştur. Doğu tropiklerden Nepenthes cinsinde ise ibriksi yapı yaprak ucunun bir uzantısıdır. Av, renk ve kokularla ayartılarak ibriğe girer, tıpkı böceklerin tozlaşma için çiçeğe çekilmesi gibi. Ve burada ibrik sıvısında boğulur ve sindirilir. Başka bir strateji ise sinek kağıdı benzeri yapraklar olan bitkilerde görülür. Pungicula türleri, tereyağıtları ve Drosera türleri, güneş gülleri. Bu cinslerde yaprak yüzeyindeki bezler yapışkan damlacıklar salgılar. Genellikle uçucu bir böcek olan av, renk ya da koku, belki de damlacıklar üzerindeki pırıltılı yansımalar tarafından çekilir ve damlalar üzerine konduğu anda da kapana kısılır. Kaçmaya çalıştıkça daha fazla bezle temas eder ve yaprak yüzeyine iyice yapışır. Birçok tür için etçi bitkilerin etkili avcılar olduğu gayet iyi belgelenmiştir ve tuzağa yakalandığı bildirilen hayvan türlerinin listesi hayli kabarıktır. Av olarak yakalanan hayvanlar çoğunlukla küçüktür. Fakat Nepenthes ibriklerinde fareler, büyük olasılıkla kazayla ibriğe düşmüş kurbanlar ve Sarasenia ibriklerinde de küçük ağaç kurbağaları bulunduğu olmuştur. Torba otları zaman zaman küçük balıklar ve iri başlar yakalar. Fakat torbalarının genişliği hiçbir zaman birkaç milimetreye geçmez ve ratatorları, kopepodları, sivrisinek benzeri böceklerin suda yaşayan larvalarını yakalamaya daha uygundur. Kapana kıstırılan av miktarı bazen oldukça fazladır. İbrik bitkilerinde ibrikler genellikle aylar boyu yaşamlarını sürdürebilir ve avlarının bozulmakta olan artıklarıyla dolu olur. Kapanları kısa ömürlü olan bitkilerde, bir yaprağın etkin yaşamının yalnızca 5 gün olduğu tereyağı otu gibi türlerde, bir büyüme mevsiminde yakalanan toplam avı saptayabilmek daha zordur. Örneğin tereyağı otlarından Punguicula grandiflora hemen hemen her 5 günde bir yaprak verir. Öyle ki bir yaprak rozetinin çapı hiçbir biçimde 8 santimetreye geçmese de tek bir mevsim boyunca 400 santimetre karelik bir yakalama yüzeyi oluşabilir. Ayrıca etçi bitkiler zaman zaman yoğun ormansı kümeler oluşturur. 30 yıl kadar önce College London Üniversitesi'nde Francis Oliver, Barton Broad yakınlarında, İngiltere'nin doğusunda Norfolk kıyısına yakın bir bölge, bir dönüme yakın bir araziye yayılmış güneş gülleriyle kaplı bir alan tarif etmiştir. Güneş gülleri çok sayıda kelebeği kıstırmışlardı. Bu kelebeklerin çoğu Avrupa kıtasından göç eden beyaz kelebeklerdi. Oliver, her bitkiye yapışmış 4 ila 7 kelebek bulmuş ve kapana kısılmış toplam kelebek sayısının 6 milyon dolaylarında olduğunu tahmin etmiştir. Peki, bitkilerde etçi beslenme alışkanlığı ne işe yarıyor? Etçi bitkilerin fizyolojisi üzerinde çalışan öncülerden biri olan Charles Darwin, koca bir yüzyıldan uzun bir zaman önce bu soruyu kendi kendine sormuştu. Darwin, oğlu Francis ile birlikte yapraklarına böcekler konarak beslenip yetiştirilen bitkilerin, böcekle beslenmeyen bitkilere kıyasla daha hızlı büyüdüğünü, daha çok çiçek verdiğini gördü. Daha sonraları Göttingen Üniversitesi'nden Richard Harder ve başkaları da denetim altındaki çevrelerde besinleri dikkatle ayarlanarak yetiştirilen tereyağı otlarının, güneş güllerinin ve torba otlarının böceklerle beslendiğinde daha iyi büyüdüklerini göstererek Darwin'in sonuçlarını doğruladı. Bu araştırmacılar ayrıca tereyağı otlarının havada uçuşan çiçek tozlarını da kullandığını ve tıpkı böcekleri sindirdikleri gibi bunları da sindirdiklerini buldu. Kapana kıstırılan avdan özütlenen besinler yaprakları şaşırtıcı bir hızla girer. Birkaç sene önce Boris Knox'la birlikte yaptığımız deneylerde sindirim ürünlerinin bitki içindeki hareketini izleyebilmek amacıyla karbon 14 ile işaretlenmiş alg proteinleri kullandık. Tereyağı otu yapraklarını işaretlenmiş proteinden çok küçük miktarlar kullanarak besledik ve parçalanma ürünlerini otoradyografla izledik. Protein sindiriminin ürünleri, amino asitler ve peptitler 2 ya da 3 saat içinde yaprağa giriyor, sonra da 12 saat içinde bitkinin sapına geçiyor ve köklerle büyüme noktalarına doğru hareket ediyordu. Yaprak içerisindeki ana yol, odunsu boru yani bitkinin su iletim dokusuydu. Kısa bir süre önce Batı Avustralya Üniversitesi'nden John Pett ve Kingsley Dixon, meyve sineklerine azot 15 izotopu içeren maya yedirdiler ve Drosera'yı bu sineklerle beslediler. Güneş gülleri bir önceki mevsimde oluşan soğancıklardan büyür. Bu soğancıklarda depolanmış azotun büyük bir bölümü amino asit arginin biçimindedir. Pate ve Dixon deneylerinin sonunda deney bitkilerinin soğancıklardaki argininin %40 azot 15 içerdiğini gösterdi. Bu türün yaşamını sürdürebilmesi için avlarından elde ettikleri tamamlayıcı besinlerin ne denli önemli olduğunu vurgulayan bir sonuç. Günümüzde dünya üzerinde 250 bin kadar çiçekli bitki vardır ve bunların arasında 400 kadarının etçil olduğu bilinmektedir. Bu etçil bitkiler 6 ailede 13 kadar cins içinde sınıflandırılmıştır. Bu ailelerin bazıları oldukça çeşitlidir ve her anakarada yetişen üyeleri vardır. Eğer etçi beslenme alışkanlığının ana işlevinin ender bulunan besin maddelerini sağlamak olduğunu düşünüyorsak, bu bitkilerin böylesi bir destekleme olayının en yararlı olacağı çevrelerde yetişmekte olmasını bekleyebiliriz. Bulunan da tam bu oldu. Bu bitkilere çoğunlukla besince fakir topluluklarda rastlandı. Çalılıklarda veya bataklıklarda. Orman açıklıklarındaki fakirleşmiş toprakta ve zaman zaman da aşınmış kireç taşıyla oluşmuş kolayca ufalanan kirli topraktı. Böylesi yerlerde sık sık iki ya da üç farklı etçi bitki cinsi birlikte bulunabilir. Örneğin New Jersey'deki çamlık kumsalda sayısız güneş gülü ibrik bitkisi ve torba otu türü birlikte yaşar. Aynı zamanda bazı etçi türler oldukça dar ekolojik nişleri işgal etmiştir. Güney Amerika'da bazı belirli torba otları yalnızca ananas ailesinin üyeleri olan bromeliyatların yapraklarının oluşturduğu doğal çukurlarda biriken su havuzlarında bulunur. Bu çevrede rekabetten tümüyle kurtulmuşlardır. Bir ibrik bitkisi cinsi olan Heliamanfora türleri bir başka örnektir. Bunlar doğada yalnızca Guyana ve Brezilya arasındaki sınır boyunca uzanan dağların tepesinde uzak sis kuşağında bulunur. Çevresel gereksinimleri öylesine kendilerine özgüdür ki serada yetiştirilebilmeleri çok zordur. Bir başka örnekte Kuzey Amerika'da yetişen ibrik bitkisi cinsi Darlingtonia içerisine sınıflandırılan tek tür olan kobra bitkisidir. Bu bitkinin bulunabileceği yerler Oregon ve Kaliforniya'daki dağ yamaçları ve kıyısal bataklarla sınırlıdır. Birkaç etçi bitki ise oldukça uç çevrelerde yaşamlarını sürdürebilir. İbrik bitkisinin Kuzey Amerika'daki 9 cinsinden biri, Florida'nın kuzeyi ile İngiliz Kolombiya'sı ve Newfoundland arasında bulunur. Bu bölgenin kuzey sınırlarında bitkinin yaşadığı bataklar her kış uzun aylar boyunca donmuş halde kalır. Dünya üzerinde en fazla güneş gülü türünü barındıran Avustralya'nın kuzeybatısında yetişen bazı güneş gülleri yağışlı kış aylarında donma noktasına yakın gece sıcaklıklarında büyürler ve içinde yaşadıkları sığ granit kaya çoruklarında gündüz sıcaklığının 50 dereceye geçtiği kuru yaz mevsiminde durgun kalır. Batı Akdeniz'de yetişen ve edilgen bir kapancı olan Drosophyllum türünden bir bitki, ana büyüme döneminde görece susuzluğa dayanıklıdır. Bu bitki Portekiz ve Fas'ın kumlu kıyı düzlüklerinde bulunur ve suyunun bir kısmını denizdeki sisten elde eder. Etçi bitkilerde gözlenen uyum biçimlerini değerlendirdiğimizde Darwin'in evrim gerçekliğinin örnekleri olarak bu biçimlere eğilmesini kolaylıkla anlayabiliriz. Kapan mekanizmaları incelikli biçimde değişmiş yapraklardan veya yaprak benzeri organlardan oluşmuştur ve avı kapana yönlendirecek ve çekecek tuzaklarla yönlendiriciler içerir. Özel bezler sindirim enzimleri salgılar ve ürünleri bitkinin büyüme bölgelerine götürecek iletim dokularına dağıtır. Bu özelliklerinin hiçbiri kapanlar, tuzaklar, kokular, yönlendiriciler, salgı bezleri ve soğurucu bezler yalnızca etçilere özgü değildir. Birçok bitkinin hızla devinebilen yaprak kısımları vardır. Örneğin duyarlı bitki Mimosa pudica. Başka bitkilerde ise tozlaşma ile ilgili sinek yakalama mekanizmaları ve çeşitli ailelere ait birçok bitkide de su, tuz, yapışkan sıvılar, şekerler, proteinler ve başka ürünler salgılayabilen bezler vardır. Etçi bitkilere eşsiz sıfatını veren işte bu özelliklerin bir araya gelmesidir. Çok sayıda uyum biçimi fotosentez yapan bir bitki için öylesine olağan dışı bir sonuç ortaya çıkaracak bir işlevsel bileşim oluşturuyor ki muhteşem ve hatta meşhum bir görünüme bürünüyor. Bitki morfolojisi araştırmacıları etçi bitkilerin özgün özellikleriyle uzun zaman önce ilgilenmeye başladı. Örneğin İngiltere'de Darwin'in yanı sıra Kew Kraliyet Botanik Parkı Müdürü Joseph Dalton Hooker ile asistanı ve ardılı William Tisdon Dyer vardı.